Ayrım 17, sayfa 193. İnferis mahfi eğilmez. Cenevre. Pasaport görevlisi Murat'ın uzattığı pasaportu alıp uzun uzun inceledi. Önündeki bilgisayara bir takım bilgiler girdikten sonra Fransızca bir şeyler söyledi. Murat İngilizce bildiğini söyleyince polis bu kez İngilizce olarak geliş amacını sordu. Murat bir konferansa katılacağını söyleyerek İsviçre Büyükelçiliği'nin düzenlediği davet mektubunu polise verdi. Polis mektubu okudu, Ekim'deki konferans ilanına baktı ve sonra pasaportu damgaladı. Murat Cenevre Havalimanı'ndan çıktı, taksilere doğru yürüdü ve sıradaki taksiye bindi. Şoföre İngilizce Hotel G'ye gideceğim dedi. Şoför ne dediğini tam anlamamıştı. Fransızca bir şeyler sordu. Murat soruda geçen adres sözcüğünden şoförün otelin adresini sorduğunu anladı. Otelin adı ve adresinin yazılı olduğu kağıdı uzattı. Şoför bildiğini gösterir bir şekilde başını salladı ve yola çıktılar. Murat takside giderken Bay Yosef'i aradı. Az önce havaalanından çıktığını ve yolda olduğunu söyledi. Otelin adını verdi. Adresini okurken Bay Yosef oteli bildiğini söyledi. Bir saat sonra buluşmak üzere sözleştiler. Hotel G, Cenevre Gölü'ne oldukça yakın güzel bir oteldi. Harcı rahına ek olarak örtülü ödenekten de para verildiği için harcamaları pek sorun olmayacaktı. Resepsiyondaki kadına Joseph Bey'i beklediğini söyledi. Konuğu geldiğinde kendisine haber vermesini rica etti. Odası oldukça büyüktü. Banyonun karşısında buzdolabı ve fırını olan küçük bir mutfağı, ortada iki koltuk ve bir çalışma masası vardı. Yatak odası ayrı bir bölümdeydi. Eşyalar iyi bir otel odasında bulunacak cinstendi. Murat defter ve tablolar üzerinde çalışmaya dalmışken beklediği misafirin geldiğini haber verdiler. Murat odadan çıktı ve onu koridorda karşıladı. Bay Yosef siyah saçlı, orta boylu, atletik yapılı bir adamdı. Üzerindeki kıyafetler oldukça pahalı cinsten giysilerdi. Güneş gözlüklerini çıkardı. Gözleri neredeyse insanın röntgenini çekiyormuş gibi bakıyordu. Murat elini uzattı. ''Hoş geldiniz Bay Yosef, görüşmeyeli nasılsınız?'' ''Asıl siz hoş geldiniz Murat Bey, ben iyiyim, siz de iyi misiniz?''
''İyiyim, geldiğiniz için teşekkür ederim.''
İçeri girdiler Bay Yosef, çevreye bir göz gezdirdikten sonra, ''Burası iyi bir oteldir. Türkiye'den gelen bazı müşterilerim burada kalırdı, size iyi bir oda vermişler. Ayrıca küçük bir mutfağının olması, özellikle odada bir şeyler atıştırmak isteyenler için idealdir.''
''Evet, oldukça iyi. Size bir kahve ikram edeyim.''
''Siz de içecekseniz olur.'' Murat filtre kahve makinesine su ve kahve koyup geri geldi. Bay Yosef ile ekonomik durum üzerine bir sohbete girdiler. Her tarafta işler karışıktı. Bay Yosef eski günlerin geride kaldığından ve yeni dönemde artık eski kazançların mümkün olmadığından şikayet ediyordu. Kahve makinesinin tiz uyarı sesiyle Murat kalktı, kahveleri koydu ve fincanlarla döndü. Koltuğa otururken sürekli aklını kurcalayan soruyu sordu.
''Türkiye ile ilişkinizi niçin kestiniz Bay Yosef?''
''Sormayın, tatsız bir şey oldu. Yıllardır bu işteyim. Böyle bir şey başıma ilk kez geldi.''
''Hayırdır?''
''Ne yazık ki hayır değil. Bir Türk müşterim yüksek getiri elde etmek amacıyla parasını ısrarla Asya'daki bazı riskli kağıtlara yatırmak istedi.'' ''Söz konusu kağıtlardaki riskin yüksek olduğunu, bu yatırımdan büyük olasılıkla para kaybedeceğini söylesem de dinlemedi.'' ''İstemeyerek de olsa dediğini yapmak zorunda kaldım. Sonunda uyarmış olduğum gibi o kağıtlarda ciddi bir miktar parası battı.''
''Peki sonra sizi mi suçladı?''
''Evet, aynen öyle oldu. Onunla da kalmayıp beni tefecilik yaptığım iddiasıyla isimsiz bir mektupla mali polise ihbar etti. Mali polis yurt dışı çıkış yasağı koydu. İki kez ifademi aldılar ama somut bir şey bulamayınca yurt dışı çıkış yasağını kaldırdılar. İsviçre'ye döndüm ve 15 gün sonra başka bir müşterimin işi nedeniyle yine Türkiye'ye gittim. İşimi bitirdikten sonra İsviçre'ye dönerken çıkışta pasaportuma el koydular. İşlem birkaç gün sonra kaldırıldı. Ben de İsviçre'ye dönünce çalıştığım bankaya durumu anlattım. Türkiye'ye tekrar gitmemin bir süre mümkün olmayacağını, buradaki müşterilerle başka birinin ilgilenmesinin daha yararlı olacağını söyledim. Önce biraz itiraz ettiler ama sonra kabul ettiler. O gün bugündür başka ülkelerdeki müşterilerle ilgileniyorum. Umarım her şey yoluna girer ve yeniden Türkiye'ye gelebilirim. İstanbul'u ve İzmir'i çok özlüyorum.
Geçmiş olsun. İsterseniz ben dönüşle bu konuyla ilgilenir, size de bilgi veririm.
Yok yok Murat Bey, bence hiç kurcalamayalım. Kurcalandıkça daha fazla sıkıntı çıkıyor.
Siz nasıl isterseniz.
Kahvelerini içtikten sonra sıra Murat'ın asıl öğrenmek istediği şeye geldi. Murat, bakandan bir üst düzey yetkili diye söz ederek araştırmakta olduğu konuyu anlatmaya başladı. Bay Yosef konuyla pek ilgilenmemiş göründü. Sanki söylenenleri dinlemiyormuş gibi pencereden dışarıya, gökyüzüne bakıyordu. Murat, Bay Yosef'in bu aldırmaz tavrına şaşırmış olsa da bir şey söylemedi ve anlatmaya devam etti. En sonunda bu üst düzey yetkilinin yurt dışı hesapları varsa bunlara ulaşılıp ulaşılamayacağını, bunlarla ilgili bilgi alınıp alınamayacağını sordu ve sustu. Bay Yosef hiçbir şey söylemeden ayağa kalktı, pencereye gitti, camı açtı, dışarı baktı. Bir süre sessiz kaldıktan sonra camı kapattı. Murat herhangi bir yanıt alamayacağından kuşkulanmaya başladığı sırada Bay Yosef ona döndü.
Murat Bey, bu sözünü ettiğiniz üst düzey yetkili bir bakan mı diye sordu.
Murat bu soru karşısında dondu kaldı. Nereden biliyor bunu diye düşündü. Sonra bunu tahmin etmenin çok da zor olmayacağı kanısına vardı. Bir maliye müfettişi buralara kadar gelmişse peşinde olduğu kişi sıradan birisi olamazdı. Yine de sordu.
Beni şaşırttınız. Bunu nereden biliyorsunuz?
Bay Yosef güldü.
Benim işim bu Murat Bey.
Murat sesindeki heyecanı bastırmaya çalışarak sordu.
Peki bu paraların kimler arasında değiş tokuş edildiği, nerede ve hangi bankada olduğu ile ilgili bir bilginiz var mı?
Murat Bey, bunlar çok gizli bilgiler. Hesap sahibi ya da onun resmi yollarla yetkilendireceği kişiler dışında kimseye verilemez.
Biliyorum Bay Yosef, yine de bu konuda resmi olmasa bile kuşkumuzu giderecek sözlü bir bilgi almak mümkün mü, onu öğrenmek istiyorum.
Bu konuyu sizin için araştırırım ama benim adım böyle bir şeyi araştıran kişi olarak bile ortaya çıkarsa bir daha İsviçre'de çalışamam.
Biliyorum, o kısmını merak etmeyin, size söz veriyorum. Benden ve teftiş kurulu başkanından başka kimse sizinle görüştüğümü bilmeyecek. Teftiş kurulu başkanından da asla sır çıkmaz. Ona da kendim gibi kefilim.
Bay Yosef tekrar koltuğa oturduktan sonra konuya girdi.
Murat Bey, dediğim gibi bu tür bilgilere hesap sahibinin onayı olmadan ulaşmak mümkün değildir. Bu konuların içinde olan bizim gibi profesyoneller, İsviçre'de parası olanları biliriz. Ama ne bu bilgiyi birbirimizden resmen alabilir ne de açıklayabiliriz. Hangi düzeyde isterseniz isteyin bankalardan bu konularda resmi bilgi alamazsınız.
Burada biraz durdu. Birkaç kez öksürdükten sonra devam etti.
Amerikan yönetimi son zamanlarda kendi vatandaşlarıyla ilgili bilgileri almak için İsviçre'yi sıkıştırdı ve kısmen de başarılı oldu. Ama onun dışında bu bilgileri bankalar kimseye vermiyor. Diğer ülkelerde de müşteri hesaplarının gizliliğini koruyan düzenlemeler var ama hiçbiri İsviçre'de olduğu kadar ciddiye alınmıyor. Böyle bir bilgiyi veren bankacı bir daha buralarda asla iş yapamaz. Bırakın iş yapmayı, bankalardan içeri bile giremez. O nedenle de bildiğiniz gibi İsviçre dünyanın kasası olarak görünüyor.
Bay Yosef yine öksürdü ve sordu.
Bir bardak su alabilir miyim?
Tabii, hemen getireyim.
Murat mutfak bölümüne geçti ve az sonra elinde iki bardak suyla döndü. Bay Yosef sudan bir yudum aldıktan sonra devam etti.
Bu tür paralar müşterilerin hesap açtığı küçük bankalarda duruyor görünse de aslında 3-4 büyük bankadan birine yatar. Parayı oraya yatıran küçük banka aracı kurum gibi çalışır. Büyük bankaya yatırdığı paradan faiz alır. Bundan komisyonunu keser ve kalan faizi müşterinin hesabına işler. Müşteriler iki türlü kullanır bu hesapları. Ya mevduat olarak tutarlar ya da belirli yatırımlar yaparlar. Mesela bir zamanlar Asya ülkelerindeki hisse senetleri prim yapıyordu.
ve çoğu müşteri parasını ya da parasının bir bölümünü oralara yöneltmemizi istiyordu. Sonra oralarda işler altüst oldu. Demin sözünü ettiğim yatırımcı da tam dönüm noktasında o piyasalara girmek istemişti. Değerlerin çok yükseldiğini, dolayısıyla risklerin zirve yaptığını söylememe karşın, arkadaşlarının Asya piyasasında çok para kazandığını söyleyerek ısrar etmişti. Gözleri boşluğa daldı Bay Yosef'in. O tatsız olayı yine hatırlamış, canı sıkılmıştı. Suyundan bir yudum daha içip devam etti. Neyse, konumuza dönelim. Bir de kendi parasını kendisine borç verenler vardır. Yani parası İsviçre'de bir bankada gizli hesapta olan bir iş insanı, Türkiye'deki şirketinin ihtiyacı olduğunda o bankadan kredi almış gibi görünür. Aslında o aldığı kendi parasıdır. Daha doğrusu kendi parasını teminat göstererek o bankadan aldığı kredidir. Aldığı krediyi faiziyle geri ödediğinde bankadaki parası yine serbest kalır. Tabii parasını bankada bloke ettiği için de aldığı kredinin faizi düşük olur. Böylece hem parası dışarıda kalmaya devam eder, hem de ihtiyacı olan krediyi düşük bir faizle kullanmış olur.
Evet, ama bizim konumuzun işin kredi yönüyle ilgisi yok.
Bence var. Çünkü ben eski Kamu Yatırımları Bakanı'nın sahip olduğu şirketin İsviçre'de bir bankadan oldukça uygun bir faizle kredi aldığını biliyorum.
Ne diyorsunuz? Bakanın bir şirketi mi var?
Evet, C şirketi ona ait. Ama kendisi resmen sahibi olarak görünmüyor. Şirketin yönetiminde kendi adamları var.
Peki bu şirket ne iş yapıyor?
Uluslararası taşımacılık yapıyor.
Demek aldığı rüşvet paralarını kendi şirketine kredi olarak kullandırıp işleri yürütüyor.
Benim duyduğuma göre öyle, ama siz benden duymuş olmayın.
Murat güldü. Demek ki burada da sır tutulmuyor.
Bir sessizlik oldu. Bay Yusuf'un yüzü biraz düştü. Bu espriyi pek beğenmemişti belli ki. Murat da böyle bir espri yaptığına pişman olmuştu, ama söz ağzından çıkmıştı bir kere. Bay Yosef uzunca bir sessizlikten sonra devam etti.
Tutuluyor Murat Bey dedi. Burada sırlar tutuluyor. Siz olmasanız ben bu bilgileri asla paylaşmazdım. Burada bankacılar kendi aralarında konuşsalar da başkalarıyla konuşmazlar. Bütün mesele bu bilgilerin hiçbir zaman resmi olarak alınamayacak olması. Geçmişte de denemiştiniz. Hatta o zaman Maliye Bakanı, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla İsviçre Maliye Bakanı'na yazdığı halde yanıt olumsuz gelmişti. Bu sefer de işi resmiyete dökerseniz yine aynı yanıt gelir.
Doğru, haklısınız.
Hesapların hangi bankada olduğuna ilişkin bir bilgi var mı elinizde?
Maalesef yok.
Murat bunu dedikten sonra aklına defterde çözemediği bazı notlar geldi. Onları gözünün önüne getirmeye çalıştı. Sonra Bay Yosef'e döndü.
Bana birkaç dakika izin verir misiniz?
Elbette. Bu arada çay var mı? Ben çok çay kahve içerim.
Hemen aşağıdan isteyeyim.
Murat telefonla oda servisini aradı ve iki çay söyledi. Sonra çantasını bırakmış olduğu yatak odasına geçti. Yatağın üzerine oturdu, çantasını açtı ve içinden defteri çıkardı. Aklına takılan notları aramaya başladı, sonunda aradıklarını buldu. AB'den LB'ye gibi ifadelerdi bunlar. Murat bunları ilk gördüğünde yabancı bankaların kısaltmaları olabileceğini düşünmüş, ama bir yere varamamıştı. Defteri kapatıp yeniden çantaya koydu. İçeri geçtiği sırada kapı çalındı, çaylar gelmişti. Çayları getiren hizmetli dışarı çıkınca Murat tekrar konuya girdi. Elimdeki belgelerde bankaları ifade edebileceğini düşündüğüm iki kısaltmaya rastladım. Size bunları söylesem belki bankaları çıkarabilirsiniz.
Bir deneyelim bakalım.
AB ve LB.
Evet tabi, bunların ikisini de biliyorum. A Bank ve L Bank, küçük çaplı iki banka. Bunlar demin anlattığım gibi aracı kurum gibi çalışan bankalar. Yani paralar aslında büyük bankalarda duruyor, ama hesap sahibine muhatap olan bu küçük bankalar oluyor.
Bunlara yazı yazıp bilgi istesem ya da oraya gidip yetkilileriyle görüşsem bilgi vermezler değil mi? Ya da Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla kara para vurgusu yaparak resmi bilgi istesek?
Vermezler Murat Bey.
yasaların bağlayıcılığının yanı sıra çok eskilerden gelen bir bankacılık geleneği de etkilidir burada.
Geçen seferki gibi tıkandık yani.
Yine de ben bu işi biraz didikleyeceğim.
Nasıl yani?
Her iki bankada da benim çok samimi arkadaşlarım var. Yıllardır onlara iş götürürüm. O nedenle bana biraz da borçlu sayılırlar. Onları bir yoklar, en azından sözlü bilgi alıp alamayacağıma bakarım.
Harika olur.
Yalnız bu bilgiyi asla yazılı olarak alamayız. Bu işinize yarar mı?
Hiç yoktan iyidir. En azından kuşkularımız doğru mu onu öğrenmiş oluruz.
Murat böyle sözlü bir bilginin yazılı bir belgeyle ya da bilgiyi veren kişinin mahkemeye gidip yapacağı tanıklıkla onaylanmadığı sürece hukuken geçerli olmayacağını biliyordu. Aklına gelen tek bir çözüm vardı. Hale mirasçı olarak bu bankalara başvurması halinde bu bilgileri resmi olarak alabilirdi. Murat onu bir şekilde ikna etmeye çalışarak yazılı bir belgeye ulaşılabilirdi. Ama bunu yapmak hiç de kolay değildi. Böyle bir şeye kalkışmadan önce Bay Joseph'ten gelecek haberleri beklemek ve mümkünse bu hesapların gerçekten var olup olmadığını teyit etmek gerekecekti. Arkasına yaslanırken sordu.
Bu bilgiye ulaşıp ulaşamayacağımızı anlamak ne kadar sürer?
Bana birkaç gün izin verin, iki bankadaki arkadaşımla da ayrı ayrı görüşeyim.
Bay Joseph yerinde doğruldu. Murat Bey, başka bir konumuz yoksa ben izninizi alayım. Çözüme ulaştığımda ya da tıkandığımda sizi ararım ve tekrar konuşuruz. Ne dersiniz?
Çok iyi olur. Ben sizden haber bekleyeceğim. Umarım olumlu bir şeyler buluruz.
Bu arada eğer daha önce gelmediyseniz siz de Cenevre'yi gezin. Küçük fakat güzel bir şehirdir.
Bu ilk gelişim. Dediğinizi yapıp şehri gezeceğim.
Murat Bay Joseph'i kapıya kadar geçirdi. Buraya gelmekle ne kadar isabetli bir karar vermiş olduğunu düşündü. Bu hesaplarla ilgili olarak elde edilecek gayri resmi bilgiler bile en azından defterdeki kayıtları doğrulayacak ve olayı çözmesine yardım edecekti. Hatta belki cinayetin aydınlatılmasına bile destek olacaktı. Turist. Ertesi gün Murat ilk kez geldiği Cenevre'yi gezmeye çıktı. Cenevre İstanbul'la ya da Türkiye'deki diğer büyük kentlerle karşılaştırılmayacak kadar küçük, düzenli, temiz, yeşil ve sakin bir kentti. 500 bin dolayındaki nüfusu İstanbul'un birçok semtinden bile azdı. Birçok yere yürüyerek gidilebiliyordu. Murat Cenevre'ye gelmeden önce bir şehir rehberi almış, kent ve tarihi hakkında yeterince bilgi edinmişti. İlk olarak rehberde tavsiye edilen Patisserie Genève'e gidip bir kahve eşliğinde çeşit çeşit tatlardaki makaronlardan yedi. Makaron çocukken bayılarak yediği bezenin gelişmiş haliydi. Oradan çıktıktan sonra bazen otobüse binerek, çoğu zaman da yürüyerek eski kenti dolaştı. Saint-Pierre Katedrali'ni, çiçek saatini, Birleşmiş Milletler binasını, kırık sandalye anıtını gezdi. Bütün ünlü saatçilerin vitrinlerini inceledi, bir İsviçre çakısı satın aldı. Saat 2'ye doğru bir mola verip bira eşliğinde İsviçre peynirlerinin ağırlıklı olduğu bir sandviç yedi. Yemeğini bitirince Cenevre Üniversitesi bahçesindeki reform anıtını görmeye gitti. 1909 yılında John Calvin'in 400. doğum günü anısına dikilen bu anıt, Protestan reformunu sembolize eden önemli olayları ve bilgileri içeriyordu. Her ne kadar İsviçre'de Calvin büyük reformcu olarak gösterilse de bazıları tam tersine onu bağımsızlığın lideri olarak gösteriyordu. Murat anıta giderken 3 yıl kadar önce okuduğu Stefan Zweig'ın Vicdan Zorbalığa Karşı adlı kitabını düşündü. Zweig, İsviçre'nin Calvin sonrasındaki 200 yılda tek bir bilim insanı ya da sanatçı çıkaramamasını Calvin'in kurduğu bağnaz din yönetiminin bir kanıtı olarak gösteriyordu. Murat'ın kitaptan hatırladığı kadarıyla Calvin kurduğu diktatörlük rejimiyle eğlenceyi, kültürü, kendi din görüşünden farklı düşünceleri yasaklamıştı. Fransa'dan gelen göçmenlere yurttaşlık verip kendi oy deposuna eklemiş, devlet görevlerine kendi adamlarını yerleştirerek tam bir diktatör rejimi kurmuştu. görüşlerine karşı tehlike oluşturduğunu düşündüğü Miguel Cerveto'yu idam ettirmiş, Sebastian Castello'yu hapse attırarak orada ölmesine neden olmuştu. Ne var ki buradaki anıtta yazılanlar Zweig'in anlattıklarından farklıydı. Burada Calvin büyük bir reformcu olarak tanıtılıyordu. Murat anıtı yakından inceleyip yazıların fotoğrafını çektikten sonra Zweig'in kitabını bir kez daha okumaya ve Calvin hakkında yazılmış başka kitapları araştırmaya karar verdi. Kent gezisini büyük ölçüde tamamladıktan sonra İsviçrelilerin Cenevre Gölü, Fransızların Leman Gölü dediği gölün çevresinde dolaşmaya başladı. Gölün bir tarafında İsviçre, bir tarafında da Fransa yer alıyordu. Çevresi harika bir doğal parktı. Göl üzerindeki Jet d'Eau denilen fıskiyeyi izledi uzun uzun.
17. ayrımın sonu. Sayfa 203.